ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'a davet edeni konuşacağız, konuşuyoruz. Allah'a davet peygamber mesleğidir dedik. Müminlerin en iyisi olmaya aday iş yapmak demektir dedik. Peygamber mesleği, peygamberle vekil olarak iş yapmak, Kur'an'la, ayetle, hadisle iş yapmadıkça ya da Kur'an terbiyesine göre bir iş yapılmadıkça başarı olun beklemek mümkün olmayan bir iştir. Peygamberin mesleğini psikolojik, sosyolojik, fosyolojik bilmem neliklik şeylerle yürütemezsin. Onlar ambalaj malzemeleri olabilir. Bütün bilim dalları. Gereksizlik anlamında değil, önceliklilik anlamında. Öncelik Allah'a davet eden adamın, öğretmen demiyorum. Allah'a davet eden adam diyorum. Veya program organizatörü demiyorum. Allah'a davet eden diyorum. Böyle birisi Allah'a davet ediyorsa Allah'ın kitabı ve Allah'ın peygamberi ölçüsü olmalıdır. Sosyolojik bir takım kurallar elbette malzemesinde, dosyasında bulunsun. Psikolojiye elbette dikkat etsin. Pedagojiye dikkat etsin. Pedagojiden, psikolojiden, sosyolojiden yola çıkmasın. Çok fark var ikisi arasında. Çok kolay anlaşılır bir örnek zikredeyim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan birisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus kağıdını taşıyan birisi, bir öğretmenlik görevi yapacak. Filan pedagojik kurala göre bu dersler verilir, bu programı uygularım deyip Türkiye Cumhuriyeti'nin mer'i kanunlarını yok sayabilir mi? Kim takar senin pedagojini, psikolojini? Bir eğitim bakanlığı var. O bakanlığın koyduğu genelgeler var. Onlara uyarsın. Uyarken pedagojine de uyarsın. Esas olan kanunlardır. Pedagoji o kanunları uygularken ki yine kanunlarda izin verilen kadarıyla sana açılan yol demektir. Bu sebeple biz Allah'a davet eden kimse Kur'an eksenlidir, Kur'an'la yola çıkar diyoruz. Sosyoloji, pedagoji, psikoloji, bunlar tıpkı bir öğretmenin kanunun yanında psikolojiye de dikkat etmesindeki ayar gibi bir ayardır. Burada kardeşlerim, Allah'a davet eden adamın bazı kurallara dikkat etmesi gerektiğini söyledik ve 13 kuraldan söz ettik bugüne kadar. Bugün 14. kuraldan söz etmek gerekiyor. 14. kuralımız, hayatı insanlar basamak çıkar gibi yaşarlar. Zengin olan basamakları yükselerek zengin olur. 50 yaşına insanlar yaş yaş geliyorlar. Bir basamaktır o. Hatta insanlar yemek yemeyi bile adım adım öğreniyorlar. Her şey hayatta basamaklandırılarak oturtulmuştur. Şeriat lisanında buna tedriç denir. Tedriç. Kur'an-ı Kerim'de tedricen inmiştir. 23 yılda inmesinin nedeni de budur Kur'an-ı Kerim'in. Çünkü hayatın kendisi basamaklandırılmıştır. Gençlik bir basamaktan sonra gelir. Olgunluk bir basamaktan sonra gelir. İhtiyarlık o basamaktan sonra gelir. Bu bir hayat gerçeği olduğuna göre davetçi dini yukarıdan indiremez. Tepeden din inmez. Çocuk eğitiminde de böyledir. Yaşlıların Allah'a davet edilmesinde de böyledir. Bunu şöyle anlayabiliriz. Bir köye, bir şehire, bir okula, bir insan topluluğunun bulunduğu yere giden bir davetçi, Perşembe günü gitmiştir. Saat 21'de konferansı vardır. Arkadaşlar, Perşembe 24'te bitecek saat. 01'de hepimiz artık İslam şeriatı uzmanıyız, haberiniz olsun. 01'den itibaren Cuma başladığına göre artık hepimiz alim, takva, bundan sonra din kökten yaşanacak diye talimat verip gidiyor. Ertesi gün geliyor, bakıyor ki herkes sakalını bırakmış, kazalarını kılmaya başlamış, herkes aile düzenini düzeltmiş, meyhaneler kapanmış, su yerine zemzem içiliyor. Bunun romanı bile yazılsa sonuna kadar okunacak kadar inandırıcı olmaz. Romanı bile okunmaz bunun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile yapmadı bunu. Yapamadı da. 23 yıl onun yanında onun eğitimini görenler bile 23. senesinde şu veya bu şekilde, şu oranda, bu oranda onun önünde yapmamaları gerekeni yaptılar. İnsan hayatı basamaklarla yaşıyor. Dümdüz yolda hayat yaşanmıyor. Doğuyorsun 1.80 boyunda, 75 kilo, alim, yemek yapmayı biliyor. Çocuğu, mesela doğduğuna göre çocuğu da kendiyle doğması lazım. Böyle bir şey olur mu hayatta? Küçük doğacaksın, büyüyeceksin, evleneceksin, senin çocuğun olacak. Hayatın yaşandığı tarza ve aktığı yatağa doğru din gider. Hayat istikametinin tersine doğru giden din, insanların kabul edemeyeceği din olur. Allah'a davet eden bir davetçinin hiç unutmaması gereken kural budur. Davette elif cüzü öğretip, sonra tecvid talim öğretip, sonra Fil suresini ezberletip, sonra Yasin ezberletip insanların Kur'an'la buluşturulduğu gibi, dini hayata geçirirken de davetçi bu mantıkla geçirecek. Bugün sakalı bırakıyorsun. Sarık da sarıyorsun. Cihada da gidiyorsun. Geç evlendiğin için evlenip hemen yarın çocuğun da olsun. Böyle abuk subuk bir hayat tarzı sunulamaz insanlara. Karşısındaki davetçi insan bakar. Karşısındaki insanın dinde geldiği nokta nedir? Bu noktayı ölçer. Gelmesi gereken nokta neydi? Onu da ölçer. Aradaki eksik mesafeyi tartar. Bu mesafeyi bu adam ne kadar bir zamanda kat edebilir diye ölçer. Sonuca göre de hareket eder. İnsanların helal ve haram bilmediği bir yerde, en ince mekruh ayarlarıyla yasaklamaya başlanmaz. Can kurtarmak, çizik kurtarmaktan daha önemli çünkü. İmanın varlığı ve yokluğu tartışma götürüyor toplumda. Biz insanlara Ebu Bekir düzeyinde bir imanın kabul edebileceği konuları anlatıyoruz. Bu insanlara çekin gidin, dinlemeyin benim sözümü demek kadar çetrefilli ve yanlış bir iştir. Kardeşlerim, çok basit ve önemli, basit ve önemli diyebileceğimiz bir şeyi anlatıyorum ben. Örnekler vereceğim şimdi. İnsanlara meleklerle bağlantısını test edelim, soralım. Diyelim ki, Âmentü billahi ve melâiketi. Sıralama nasıldır? Allah'tan sonra melekler geliyor imanda. Peygamberlerden de önce geliyor. Kitaptan önce geliyor melek. Melekler, sen camide veya kahvede veya evde otururken, melek yanında mı senin diye bir test edin, sorun. Hala yanımızda diyecektir. Çünkü değil dese gavur olacağından düşünür. Bu hissiyatı bir anlat bakayım, melek senin yanında. Niye hiç hissetmedik, sen sövüyordun biraz önce, hani melek yanındaydı diye test ettiğinde görürsün ki esasen meleklerin ayete, hadise ve bütün iman değeri taşıyor olmasına rağmen meleklere imanın bulunmadığını görürsünüz. Pratiği yok. Sözel olarak var, pratik olarak meleklere iman yok. Olsa kırmızı ışıkta kimse görmeden geçtim diyemezdi. Kaza oldu, öldü, şahidi yok denemezdi. Bunun şahidi var. Melekler gördü deyip itirafını yapardı. Ben yaptım bunu derdi. Demek ki meleklere imanın pratiğe döküldüğünde yokluğu söz konusu. Ve ne yazık ki kardeşlerim, hayal ederek, üzülerek konuşmamız gerekir bunu. Bu oran, bu meleklere imanın pratikteki yokluk oranı çok yükseklerdedir toplumumuzda. Çok ama. Yalan konuşurken, itikat sorunu yaşarken, herhangi bir yerde karşımıza çıkıyor bu. Şimdi böyle bir topluma, bir tarikat şeyhinin rabıtayı telkin ettiğini düşünelim. Ben rabıtanın olup olmayacağı konusunda konuşmuyorum. Onu da var kabul ediyorum. Yani yok diye konuşmuyorum, var kabul ediyorum. Doğrudur, uygundur diyorum. Haydi kabul ettik diyorum. Tıpkı melekleri imanda var der gibi. Ama meleklere iman bir insanın ciğeri, kalbi, beyni durumunda. Müminlik açısından konuştuğumuzda. Bir tarikata intisap ettiğindeki rabıta, eğer meleklere iman bir kalp, ciğer, beyin durumundaysa rabıta ne durumda olabilir ki? Kaçıncı dereceden? Meleklere iman onlarca ayet, onlarca hadisle sabit. Ümmeti Muhammed'in icmaiyle sabit. Rabıta hala var mı yok mu diye kavgası yap. Kimine göre şirk hatta rabıta. Kimine göre rabıta yapmak şirktir. Koca koca sakallı adamlar şirk diyor rabıta yapana. Yani varlığını bırak bir kenara ayetle ispat etmek tartışmalı bir konu. Ama biz bu meselemiz iyi anlaşılsın diye davetçinin neyi nere oturtması gerektiğini iyi takdir etsin diye var dedik. Bir itirazımız yok. Tarikata gelen bir Müslümana yüzlerce kere meleklere iman mı aşılanmalıdır? Bak sen bu meleklerin denetimindesin diye aşılanmalı, aşı yapılmalı ve o meleklerin kontrolünde olduğunu hissedip yaşamalı mı? Yoksa ki melekler iman esaslarından biri. Rabıta ne demek? Kapatıyorsun gözünü, o tarikatın şeyhini tehayyül ediyorsun, o senin üzerinde bir otorite oluşturuyor ve bu şekilde bir tür kendini dezenfekte ediyorsun, günahlardan arınıyorsun. Yani bir tür manyetik alana girdiğin için de daha kıvamında bir iş yapmış oluyorsun. Şimdi bir Müslüman kıyamet günü rabıta yaptın mı yapmadın mı diye sorulur mu? Kıyamet günü rabıta yapmayanlar gelmesin cennete mi diyecek Allah-u Teala? Ama meleklere imanı olmayan birisi girebilecek mi cennete? İkisi arasında arkadaşlar ne kadar uçurum diyecek kadar büyük bir fark var. Buna rağmen bir tarikata gelindiğinde dikkat ediniz, meleklere iman takviyesi ne kadar yapılır? Hemen gelir gelmez rabıta prosedürü nasıl uygulanır gözünde? Biz yok demiyoruz. Burada var kabul edip eğitimde Allah'a davetteki bir hatayı konuşuyoruz. Meleklere iman olmasa bu adam cehenneme girecek. Ebedi kalacak belki de cehennemde maazallah. Meleklere imanı orijinal olsa hayatı hep rabıtayla geçecek zaten. Gece rabıta yapmasına gerek kalmayacak. Melekler o rabıtayı yaptırıyor ona zaten. Burada asıl yapılması gerekenle yapılsa da olur yapılmasa da olur arasındaki fark işte davetçinin yapmaması gereken bir hatadır arkadaşlar. İnsanların meleklere iman edip etmedikleri belli olmayan bir yerde asıl kurtarılması gereken bu imanın altı şartı iken bizim kendi kendimize program uydurmamız bizi tatmin edebilir. Bizi ayakta tutabilir. İslam'ı ve Müslümanlığı ayakta tutmaz. Burada arkadaşlar çok net bir şekilde anlıyoruz ki böyle olanları için tabii söylüyorum. Bir tarikatta meleklere imandan daha önemli olunca şeyhin üzerinden rabıta yapmak, tarikatlar İslam'dan daha güçlü olabiliyorlar tabii o zaman. Tekrar vurguluyorum. Tarikatın varlığını, yokluğunu konuşmuyorum. Rabıtanın varlığını, yokluğunu konuşmuyorum. Sıralamayı konuşuyorum. Varsa bu niye meleklere imandan öne geçirilsin? Bunu konuşuyorum. Ve meleklere imandan öne geçirildiği zaman ne ağır bir taktik hatası yapılmış oluyor onu konuşuyorum. Müminin uykusunu kaçıracak kadar ağır bir hata bu. Maazallah. Kaldı ki kendi içinde de münakaşa edilebilir boyutları var, ayrı bir konu. Her halükarda kardeşlerim, tedriç, yani dini basamak basamak yaşama ve öğretme, Kur'an'ın öz metotlarından biridir. Bir insanın öncelikli olarak imanın altı esasına vakıf olup olmadığı dikkate alınmalı. Sonra ibadetlerdeki farzlar öne alınmalı. Sonra haramlardan ne kadar sakınıldığı, ne kadar haramdan uzak bir hayat yaşadığı esas alınmalıdır. Ondan sonra da sünnetler, nafileler, mekruhlar, diğer çalışma ilkesi olarak belirlenmiş şeyler gündeme alınabilir. İman esasları garanti altına alınmadıkça namazın da kıymeti yok ki arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Meleklerden yine örnek verelim. Meleklere iman konusunda sıkıntısı olan birisi. Bütün Kur'an-ı Kerim'deki azametli uyarılara rağmen melekleri Allah'ın kızları haşa zanneden birisi. %1 bile Müslüman olma ihtimali var mı? %1 Müslüman olabilir mi o? Yani %1 ihtimal var mı onu Müslüman diyebilmemiz için? Melekler Allah'ın kızları diyor. Haşa. Bu adam sakal bıraksa ne olacak arkadaşlar? Kime sakal bırakıyor? Sakalın yüz karası bu üstelik. Yani bu adamın sakal bırakmaması için rica etmek lazım ona. Müslüman görüntüsü vermesin diye. Ve daha önemlisi arkadaşlar, Allah'a itimat diye bir mesele var. Ben bir örnek yaşamıştım daha önceki derslerde. Bu örneği zikrettim, size de zikredeyim. 90'lı yıllarda İstanbul'da su kıtlığı vardı yağmurlardan dolayı. Beykoz'da bir yerde bir yağmur duası tertip edildi. Ona gitmeye karar verdik. Babamla beraber gidecektik. O zaman 4 yaşlarında olan yeğenim de bizimle gelmek istedi. Çünkü baktı arabaya bineceğiz, arabayla gitmeye derdi yağmur falan değil. Çok da kalabalık olacağı için ona orada sahip olamayız. Ben de konuşma yapacaktım orada. Ben ona sahip olamam diye o gelmesin dedim. Halbuki yağmur duasına çocuklarla falan gitmek lazım. Daha makbul olur diye ama biz oraya bir tür hatip olarak gideceğim için onu almayayım dedi. Babama dedi ki dede beni götürsene dedi. Dayım almıyor sen götür dedi. Babam da dedi ki oğlum dedi çok kalabalık orası dedi. Seni tutamayız biz dedi. Kaybolursun başımıza dert olursun dedi. Siz ne yapacaksınız orada dedi. Görmüyor musun dedi. Yağmur babam ona tarif ediyor şimdi. Yağmur yağmıyor. Yağmur yağmadığı için yağmur duasına gideceğiz dedi. Dedik, o da eve doğru dönerken biz arabaya biniyorduk. Geldi, döndü arabaya geldi. Dede dedi. Madem yağmur duasına gidiyorsunuz, niye şemsiye almıyorsunuz yanınıza dedi. 4 yaşındaydı bu cümleyi veya 5 olabilir. Niye şemsiye almıyorsunuz dedi. Hakikaten durduk kaldık. Ne babam ne ben diyeceğim bir söz bulamadım. Ya zaten şemsiye ne gerek var yani? Yapacağız da kabul mü olacak dua der duruma düştük biz. Demek ki uç bir örnek olsun diye, uç bir benzetme diye söylüyorum. O 4 yaşındaki onun Allah'a itimadı o zamanki benim 40 yaşında, 45 yaşındaki İtimadımdan fazlaymış çocukcağızın. O daha bozulmamış, berrak bir duyguyla iman ediyor demek. Madem Allah'tan yağmur isteyeceksiniz, istediği her şeyi veriyor Allah. Şemsiye niye almadınız, ıslanacaksınız dedi çocuk. Doğrusu ben kendimi bir yağmur yağar, dua ederiz de sonra yağar diye hiç aklımdan geçmedi. Babamın da geçmemiş ki şemsiye almadı. Elbette Müslümanlığımız ve bütün Müslümanlar şemsiye testinden geçecek diye bir şey söylemiyorum ben burada. Ama bozulmamış, çevre etkisinde kalmamış bir çocuğun imanı ne kadar berrak onu anlatıyorum. Belki o çocuk şimdi şu kadar yaşa gelmiştir. O da şemsiyesiz gidiyordur bir yere şimdi. O da yağmur duasına şemsiyesiz gittiğini zannediyorum. Çünkü atmosfer şemsiye almayı gereksiz hale getirdi. İmanımız çok fazla darbe yedi arkadaşlar. Böyle bir toplumda yaşıyoruz biz. Bizim öncelikli konumuz yağmur duasına gidilir mi şemsiyesiz? Deme konumu olmalı toplumda. Önce imanı kökleştirmeliyiz. Kur'an-ı Azimuşşan'a tutmadan henüz benim kitaplarımı niye okusun bir insan? Ben dünyanın en değerli kitabını yazıyor olsam bile Nurettin Yıldız olarak. Farz-ı ayın bir ilim değil benim kitabım. İlmuhal değil hiçbir zaman. İlmuhal kitabını okumadan birisi benim kitabımı niye okusun? Bir tedric, kademelendirme gerekiyor. Aksi takdirde eğer benim kitabım var, sana bir tane hediye ederim ben. İmzalarım da üstelik. Ama ilmihal okuduysan bunu okuyacaksın. İlmihal okumadan benim kitabım okunur bir kitap değil demem gerekiyor. Bunu sözel ve pratik olarak uygulayamadığı zaman davetçi, kendi kitabını, kendi konferansını hep öne çıkardığı zaman, İslam değil, gördüğünüz gibi cemaatler büyüyor. İslam hala yerinde sayıyor, cemaatler holdingleşiyor. Ümmetin halifesi var mı yok mu diye bir dert yok. Halifeden otorite, halifeden daha ağır büyükleri var Müslümanların. Çünkü bugün Kur'an okudun mu sormadan önce Hoca Efendi'nin yazısını okudunuz mu bugün diye soruluyor. He okuduk. Ne güzeldi değil mi? He çok güzeldi. Kur'an, hadisi şerif yok, cevabı yok. Okuduysa da hadis-i şerif zaten Hoca Efendi'nin yazısını doğrulamak için okumuş. Hoca Efendi yazdı ya filan yazıyı. Hadiste bile var o ya. İyi ki var, hadiste yoktu, hadisler de gidecekti. Bu tedriç, kademelendirme konusu kardeşlerim iki açıdan çok önemli. Birincisi, muvaffak olman için, başarılı olman için gerek. Aksi takdirde çok terlersin, az yol kat edersin. İkincisi, kardeşlerim bir hastanede gözü ağıran bir adam cildiye doktoruna götürülür mü? Cildiye doktoru gözü ağıran bir adama baksa gözüne merhem mi sürecek, ne yapacak? İkinci sorun da kıyamet günü yanlış tedavi yapmaktan da yargılanmak var. Tedaviyi yanlış yapıyorsun sen. Gözü ağrına merhem sürmüşsün kardeşim. Adam sana görmüyorum dedi, sen tendürde sürelim dedi. Krem sürdün. Hepten kör ettin adamı. Burada özellikle hanım davetçiler arasında bu konu kat kat daha önemlidir. Erkekler de önemli. Kadınlar arasında bu konu çok daha önemli. Çünkü kadınlar arasında başta bid'atler ve nafileler çok kolay abartılır. Yani erkeklerin arasında bu tür taktik hataları böyle çorak bir araziye atılmış tohum gibidir. Büyür, sularsın, yarım büyür, solar. Kadınların arasına böyle bir tohum düşmeye görsün. Hiç sulamadan büyür. Antalya arazisi gibi. Yani yaz, kış hep domates veriyor. Çok daha dine bağlılık kadınlarda daha hassastır. Mesela şunu da itiraf edelim. İzlediğimiz Filistin olaylarında dikkat edin, kadınların direnişi erkeklerden güçlü. Şehadet arzuları erkeklerden güçlü. Yani kadın hayra da şerre de erkekten daha önce atlıyor. İlk iman eden kadındır arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden tutup kaldıran ilk insan kadındır, bunu unutmayın. Milyarlarız ümmeti Muhammed olarak sallallahu aleyhi ve sellem, Hadice'den sonrayız hep ama. Kadının önceliğinin tartışılır tarafı yok. Kadın önceliklidir. Herkesten önce koşar. 40.777 Yasin dersen önce o da okur onu. O gene önce gider yani. 700 dereden birer bardak su getirirsen ömrün 5 sene fazla olur da 700 dereyi bulur ve o suları toplar. Evladını Allah için şehit ver derse de babadan önce atlar. Duygusallık, yaratılış bunu gerektiriyor demek ki. Bu sebeple bu tedriç uygulamasında kadınlar konusunu bir ayrı başlık olarak kesinlikle ele almak lazım. Yani bu erkekler için de kadınlar için de bir konudur. Ama özellikle kadınlar için çok önemli. Kırmızı çizgili bir konudur. Böyle görmemiz gerekiyor. 15. dikkat edilecek başlığımız arkadaşlar, davetçi İki şeyi düşman bilecek kendine. Şüphe ve şehvet. Şüphe ve şehvet, davetçinin sağ ve sol ayağının altındaki bilyedir. Bilye diye bir şey var ya, ayağının altındadır o bilye. Şüphe de, şehvet de seni kaydırır. Alimsin. Ondan sonra çok meşhursun, medyatiksin, takmaz şeytan böyle şeyleri. Üstelik de memnun olur. Daha forslu ol, daha iyi olur der. İki şey, şüphe ve şehvet, baş belasıdır. Davetçi, bu iki şeyden kaçınacak. Aksi takdirde, Allah'a davet eden biri olma niteliğini kaybeder. Bu niteliği kaybettikten sonra da, herhangi bir şekilde bilgisi, geçmişi, kitapları, yazıları, konuşmaları onu kurtarmaz. Şehvet ve şüphe arkadaşlar, zamana göre bir miktar farklılaşabilir. Ama Adem Aleyhisselam'dan beri hep aynı şeydir. Şehvet ne demek? Hemen aklınıza belden aşağı konular geliyor. Doğru. Büyük oranda şehvet o demektir. Ama şehvet insanın arzu edip peşine düştüğü şeyler demektir. Cinsellik insanın arzu ettiği şey olduğu için bir şehvettir. Para toplamak da bir şehvettir. Yemek de bir şehvettir. Davetçi, yemek şehveti diye bir şehvetten ayağa kayabilir. Nasıl kayacak? Peygamber Aleyhisselam'ın yemek sünnetini anlatır bir saat. Oturduğu sofrada Peygamber Aleyhisselam'ın düşmanı müşriklerin yediği gibi yemek yer. Haramlardan kaçının, şüphelilerden kaçının der. Kendisi orada kola içer. Davetçi, cinsellik anlamındaki şehvetten de, aynı şekilde, diğer yemek, içmek, fors vesaire gibi şehvetlerden, onca kudretini göstererek uzak duracak. Çok basit bir şehvet örneği vereyim size arkadaşlar. İnsanın evinden çıkarken gömleğinin düzgün olması, ceketinin ne giyiyorsa düzgün olması, saçının taranmış olması, insanın efendiliğinin gereğidir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de emridir zaten. Davetçi, şık olmalıdır. Kılık kıyafetiyle, tıraşıyla. Ama, bir davetçi, saatlerce aynanın karşısında durmaz. O, görüntü şehveti demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, saçı dağınık olanları uyarmıştır. Saçı uzun olan saçına baksın buyurmuştur. Ama aynı şekilde, aynı peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, her gün aynanın karşısına geçmeyi de yasaklıyor. Muruetten değil diyor. Demek bunun bir ortalaması bulunur. Eğer ortalamasını bulmazsan, şehvete dönüşür bu. Davetçinin, bir takım elbisesi olması, Hazreti Ömer'e benzetilerek, uygun bir şey değil arkadaşlar. Şuraları, kolları, parlamaya başlar o ceketin. Ama davetçinin 29 takım elbisesi de olmamalı. Her gün değişik giyindiği, bu da elbise şehvetine tutulmak demektir. İki takım olur, üç takım olur. Haydi dört takım olur. Haydi beş takım olur. Ama toplantı türüne göre giyiniyor. Olmaz. Mevsimine göre giyinir. Dört mevsime göre dört ceketi olur insanın. Bir ceketine bir daha sıra gelmez adam giymek için. Yani o kadar bol ceketi olan biri elbise şehveti diye bir şehvete takılmış. Davetçi şehvetlerinin peşinden giderse kendi peşinden adam toplayamaz. Çünkü onun peşinden gittiği şey konfeksiyoncudur. Konfeksiyoncunun peşinden niye gitsin? Aynı şekilde arkadaşlar, işte davetçinin şehvetlerle ilgili espri yapması bile önemlidir. Bu memlekette benim tanıdığım ve büyük oranda bütün insanların tanıdığı davetçi konumunda ömür geçirmiş pek çok insanın arkadaşlar, Ağrı'dan Edirne'ye kadar hoca, davetçi diye aklınıza gelen ilk üç şeyi söyleyin bakalım diye bir anket yapın. Yapıldığını kabul edin. Yani hoca diye birini biliyor musun? Bilmiyorum, ben ne bileyim hoca diyen bir boş adama rastladın diyeyim, sen geç. Hoca, davetçi, imam, müezzin biliyor musun? Ha biliyorum. Gel bakalım de. Bu bin insana sorun, bin kişiye sorun. İlk aklına gelen üç şey nedir hoca deyince? Dikkat edin. Yemek akla gelecektir ilk defa. Hoca dedi ki pilav yok mu ya? Örtülü bir pilav yapsanıza. Çok büyük bir alim. İlminden ziyade hitabeti meşhur bir zatı. Müslümanların üniversitelere başörtülü girme dönemleri 90'lı yıllardaki o mücadeleler zamanında bir ziyafette bizim pilav tesettürlü olsun demiş. Müslümanlar da bir tesettür mücadelesi yapıyorlar üniversitelerde. Pilavını getirmişler. Yahu müstehcen bir pilav bu. Yani pirinci etle örtün demek istedik. Başörtülü olsun diye bir espri yaptı. Bu espri haram değil. Yani çok et koyun benim tabağıma demek istiyor. Ama kürsüleri inleten bir adamın bu esprisi, kardeşlerim, mizah dergilerinin konusu oldu. Müslümanların arasında en ciddi savaş konularından biri, tesettür savaşı yapılan bir zamanda, asıl tesettür kuzu etidir diye edebiyatlar yapıldı. Hoca efendi eti seviyordu, kavurmayı seviyordu. Pilavın üstünde tesettürlü pilavı seviyor mesela diyelim. Ama toplumda sen örnek alınan, sözleri taklit edilen birisiysen, karikatür dergilerine konu üretmeyeceksin. Şehvetini dizginleyeceksin. Nasıl, affedersiniz, pantolonsuz sokağa çıkmıyorsun lan, avretimiz görünecek diye, dilin de senin avretin sayılacak. Dilini de gizleyeceksin. Şehvetler, giyiminden, yemesine, içmesine ve benzeri her konuda davetçinin ayak bağı, prangasıdır arkadaşlar. Çünkü davetçi de insandır. Onun da hakikaten pilav ister canı, yani bu bir suç değil. Ama yemeği dağıtan birinin kulağına gelip yavrum bana biraz daha et getir diyebilirsin. Sen oranın 60-70 yaşında yaşlı bir misafir. Zaten senin onuruna veriliyor yemek. Oğlum biraz daha pilav getir buraya de. Getirsinler bir kuzuyu ye. Bir zararı yok. Ne edebiyat yapıyorsun? Tesettürlü pilav getirin diyorsun. Tesettürlü pilav. Bak kaç sene oldu? 20-25 senelik sözü. Üzülerek yad ediyorum ben burada. Elhamdülillah dikkat ettiğim şeylerdendir. Ağabeyiniz olarak size de tavsiye ediyorum. Yemekte fotoğraf çektirmeyin arkadaşlar. Uzaktan fotoğrafı çeker. 15 kişisiniz masada. Tabaklar hep bir aradaki gibi senin önünde görünür. Çünkü senin fotoğrafını çekmeye çalışıyorlar. 15 kişinin önündeki tabaklar sanki senin önünde duruyor gibi olur fotoğrafta. Vah be, hocaya bak be. Ne bu ya? 15 tabak yemek yemiş denir. Haram değilse de sana haram. Sana haram. Sen öndesin çünkü. Ya bunların hepsini ben yememiştim. Baklava tepsisinde yer açmak için tabakları ittiler, benim önüme geldi. İşte o zaman da fotoğraf çekildi. Çektirmeseydin o fotoğrafı. Yemek yerken fotoğraf çektirmeyin ve çekmeyin. Yatarken kimsenin fotoğrafı çekiliyor mu? Yemekte yatmak gibi bir şey. Özellikle bir sorun olarak bununla çok karşılaşıyorum. Verdiği adamın orada sana işte bir pasta bir şey veriyor. İlla fotoğraf çekecek. İkram ederken fotoğraf. Al pastanı demişim de defalarca. Al pastanı sonra getir fotoğrafı. Bir daha da yemem onu. Yani ikram mı derdin, ikramı tescil etmek mi senin derdin? Verdiğin sanki bulunmaz bir şey. Pastaneden getirmişsin işte bir pasta, onunla çekecek senin resmini. Sonra koz olarak kullanacak, hocayı doyurduğumuz günün hatırası. Bir de Nobel ödülü alır ona tabii. Yani bu 1000 kişiyle anket yapalım dedik ya arkadaşlar, o 1000 kişiyle yaptığınız ankette görürsün ki hocalar hep yemekle, cinsellik şakalarıyla, bir daha evlenmekle anılırlar hep. Hoca dedi ki bir daha evleneceksin, cariye olacak, huriler. Edep dışı şakalar bunlar. Böyle şeyleri Müslüman yapmamalı şaka, Allah'a davet eden bulunduğu konum gereği yapmış. Fudayl bin Eyad, tabiinin büyüklerindendir. Rahmetullahi aleyh. Çok ona nispet edilen, başkalarından da duydum bu sözü de, ona nispet ediliyor. Diyor ki, avama mubah olan şey bize mubah değildir diyor. Biz müminlerin önünde duruyoruz çünkü diyor. Tamam, simit yemek haram değil kardeşim, dondurma yemek haram değil. Mubah bir şey. Ama sen oturup parkta dondurma yiyemezsin kardeşim. Bu çünkü lüks bir görüntüdür. Sen davetçisin. Herkese gülmek helaldir. Sen dişlerin sırıtacak kadar kalabalıkta gülemezsin. Hatta size daha çok cazip örnek vereyim arkadaşlar. Evli bir Müslümanın hanımının kolundan tutup müstehcen bir görüntü yapmamak şartıyla veya yan yana kolundan tutmadan İstanbul'da, Ankara'da, Londra'da bir caddede yürümeleri ayıp değil, günah değil. Üstelik beraber yürümeleri lazım. Davetçi ise hanımıyla kol kola ya da kol kola gibi bir görüntüyle yürümemeli arkadaşlar. Çünkü sen bilinen birisin. Sen hanımıma da bakın demeye gelir bu. Normalde bir erkekle bir kadın bir arada yürürken tanınmayan birisi ise kimse bakmaz kimsenin karısına. Ama sen meşhursan yanındakini zoomlattırırsın insanlara medyatik deyimle. Buna da dikkat edeceksin. Haram değil, günah değil ama davetçi hassasiyetlerindendir bu. Gerçi şimdi bilhassa siyasetçiler özellikle eşleriyle çıkıyorlar. Eşlerini de dikkat çekecek hale getiriyorlar. Ben bilemiyorum yani, biz davetçilerden bahsediyoruz. Davet, Allah'a davetten bahsediyoruz. Burada arkadaşlar şehvet ve şüpheyi konuşuyoruz. Davetçi bu iki şeye çok dikkat edecek diyoruz. Eğer bu iki şeye dikkat edemezse davetçi, insanların şüphesini oluşturursa, şehveti üzerinden bir hata ihtimali işlerse, bile bile kendi altını oyar. Bile bile. Başarısızlığına gerekçe hazırlamış olur. Bu sebeple İki şey, iki bilyedir ayak altında. Şehvet ve şüphe. Davetçi şüphe oluşturmayacak. Şüpheye bir örnek vermek istiyorum. Davetçi, kesinlikle her müminin sahip olduğu hakka sahiptir. Ama davetçi, bazı mubahları Fudayl'de gördüğümüz gibi, kesinlikle mubahları tereddütle kullanacak. Her göze batan şey, senin kaybettiğin bir değer demektir davette. Bir de arkadaşlar, söz konusu olan şey caiz olmayan bir şeyse, vay senin haline, vay benim halime kıyamet günü. Vay o zaman benim halime. bir de haram olan bir şeyse maazallah. Bütün bunlar helal. Kullanılmasında, satın alınmasında dinen sakınca olmayan şeyler bunlar. Bir de ters taraftan bakalım, yaptığın şeyin caiz olup olmadığı ihtimali var ortada. Bu iki şehvet ve şüphe, iki şeyi kırmızı çizgili konulardan görmek zorundayız. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.